Ayrım 5.
18. Bölüm. Eldorado ülkesinde neler gördüler? Kakambo, konuk evinin sahibine, kendisini şaşkınlığa düşüren, merak ettiği şeylerin hepsini açıkladı. O da ona, ''Ben çok bilgisizim ama bundan da hiç yakınmıyorum. Burada saraydan çıkmış bir yaşlı adam var. O ülkemizin en bilgin, en cana yakın adamıdır.'' dedi. Kakambo'yu hemen o yaşlı adamın yanına götürdü. Kandid artık ikinci derece bir rol oynuyor, uşağının arkasından gidiyordu. Çok basit bir eve girdiler. Çünkü kapısı ancak gümüşten, odaların tavanları ise altındandı. Ama o kadar zevkle işlenmişti ki, en zengin tavanlar bile bunlardan üstün olamazdı. Bekleme odası gerçek zümrüt ya da yakutla işlenmişti. Her şeyde görülen uyum, bu aşırı yalınlığı gözlerden gizliyordu. Yaşlı adam, iki yabancıyı, sinek kuşu tüylerinden yastıklarla kaplı bir sedirde kabul etti. Onlara elmas kadehler içinde içkiler sundu. Ondan sonra da şu sözlerle meraklarını giderdi. 72 yaşındayım. Kralın seyisi olan rahmetli babamdan Peru'da tanık olduğu hayret verici ayaklanmaları dinledim. Bulunduğumuz ülke buradan dünyanın bir bölümünü istila etmek için çıkan, sonunda İspanyollar tarafından yok edilen İnkaların eski yurdudur. Bu ailenin ana yurtta kalan hükümdarları daha akıllı çıktılar. Milletin rızasını aldıktan sonra küçük ülkemizden hiç kimsenin dışarı çıkmaması için emir verdiler. İşte saflığımızı ve zenginliğimizi korumamızı sağlayan da bu oldu. İspanyolların bu ülke hakkında kesin bir bilgileri yoktur. Buraya Eldorado adını verdiler. Hatta Şövalye Raleigh adında bir İngiliz aşağı yukarı 100 yıl önce buralara kadar gelebilmişti. Fakat yanaşılmaz kayalar ve uçurumlarla çevrilmiş olduğumuzdan, toprağımızın çakıllarıyla çamurunu anlaşılmaz bir hırsla arayan, bunları elde etmek için de en son bireyimize kadar bizi öldürmeye göze alan Avrupa milletlerinin yırtıcılığından şimdiye kadar kurtulduk. Konuşma uzun sürdü. Hükümet biçimi, gelenekler, kadınlar, genel eğlenceler ve sanatlar üzerine söyleşildi. Metafiziğe karşı her zaman ilgi duyan Kandit, Kakambo'nun yardımıyla bu ülkenin bir dini olup olmadığını sordu. Yaşlı adam biraz kızardı. ''Bundan nasıl kuşku duyabilirsiniz?'' dedi. ''Bizi nankör mü sanıyorsunuz?'' Kakambo utanarak Eldorado dininin ne olduğunu sordu. Yaşlı adam yine kızardı. ''Başka başka dinler olabilir mi?'' dedi. ''Sanırım bizim de herkesin dini gibi bir dinimiz var. Akşamdan sabaha kadar Tanrı'ya taparız.'' Kandid'in kuşkularına tercüman olmaya devam eden Kakambo, ''Siz yalnızca bir Tanrı'ya mı taparsınız?'' diye sordu. Yaşlı adam, ''Tabii değil mi ya?'' dedi. ''Tanrı ne iki ne de dört tanedir. Doğrusu ya, sizin dünyanızda yaşayanlar çok acayip sorular soruyorlar.'' Kandid bu iyi yaşlı adama soru sordurmaktan bıkmıyordu. Eldorado da Tanrı'ya nasıl dua edildiğini öğrenmek istedi. İyi ve saygın bilgin, biz Tanrı'ya hiç dua etmeyiz ki dedi. Ondan isteyecek hiçbir şeyimiz yok. Bize gereken her şeyi vermiş. Biz kendisine durmadan şükrederiz. Kandid papazları görmek hevesine kapıldı. Nerede olduklarını sordurdu. İyi yaşlı adam gülümsedi. Dostlarım dedi. Biz hepimiz papazız. Kral ve bütün aile reisleri her sabah törenle ilahiler söylerler. 5-6 bin kişilik bir sas heyeti de onlara eşlik eder. Nasıl? Sizin ders veren, tartışan, yöneten, kavga eden ve kendi düşüncelerinde olmayan kimseleri yaktıran papazlarınız yok mu? Yaşlı adam, bütün bunları yapmamız için deli olmamız gerekir dedi. Burada hepimiz aynı düşüncedeyiz. Sizin papazlarla ne kastettiğinizi anlamıyoruz. Kandid bütün bu sözlerin karşısında kendinden geçiyor, içinden, burası Vesfalya'dan da, Monsieur le Baron'un şatosundan da ne kadar farklı bir yer diyordu. Dostumuz Pangloss, Eldorado'yu görmüş olsaydı artık, Thunder Ten Tronchuk Şatosu'nun dünyanın en iyi yeri olduğunu söylemezdi. Şu kesin ki insan yolculuk yapmalı. Bu uzun konuşmadan sonra iyi yaşlı adam 6 koyunlu bir araba hazırlattı ve uşaklarından 12'sini kendilerini saraya götürmek üzere onların emrine verdi. Yaşlılığım sizinle birlikte gelmeme izin vermediği için beni bağışlayın dedi. Kral sizi hoşnut kalacağınız biçimde kabul edecektir. Ülkemizin adetleri arasında hoşunuza gitmeyenler olursa elbette bunu da hoş görürsünüz. Kandit ile Kakambo arabaya bindiler. 6 koyun adeta uçuyordu. 4 saatten daha kısa sürede hükümet merkezinin bir ucunda bulunan kral sarayına vardılar. Kapı 220 ayak yüksekliğinde ve 100 ayak genişliğindeydi. Hangi maddeden yapılmış olduğunu bilmek olanaksızdı. Yalnızca altın ya da değerli taş dediğimiz çakıl taşlarından ve kumlardan ne kadar üstün olduğu açıkça görülüyordu. Kandit ile Kakambo'yu arabadan inerken muhafız alayından 20 güzel kız karşıladı. Konukları hamama götürdüler, sinek kuşu tüyünden yapılmış giysiler giydirdiler. Bundan sonra sarayın yüksek rütbeli kadın ve erkek subayları onları, olağan tören gereğince her biri 1000 kişilik iki sıra müzisyenin arasından geçirerek hükümdarın dairesine götürdüler. Tahtın bulunduğu salona yaklaşınca Kakambo, yüksek rütbeli bir subaya, hükümdarı nasıl selamlamak gerektiğini, önünde diz mi çökmek, yoksa yüzü koyun yere mi kapanmak, elleri baş üstüne mi, yoksa arkaya mı koymak, salonun tozunu mu yalamak lazım geldiğini, kısaca törenin nasıl yerine getirileceğini sordu. Yüksek rütbeli subay, tören gereğince kralı kucaklamak ve her iki yanağından öpmek gereklidir dedi. Candide ile Kakambo, kendilerine akla gelebilecek bütün iltifatlarla karşılayan ve nezaketle yemeğe çağıran kralın boynuna atıldılar. Yemek zamanına kadar onlara kenti, göklere kadar yükselen kamu yapılarını, binlerce sütunla süslü pazar yerlerini, arı su çeşmelerini, karanfil ve tarçın kokusuna benzer bir koku çıkaran bir tür değerli taşla döşeli büyük alanlarda şeker kamışından yapılmış içkilerin hiç durmadan aktığı çeşmeleri gösterdiler. Candide, Adalet Sarayı ile parlamentoyu görmek istedi. Kendisine böyle şeyler olmadığını, kimsenin kimseyi dava etmediğini söylediler. Cezaevi olup olmadığını sordu, hayır dediler. Onu en çok şaşırtan ve en çok sevindiren şey, içinde baştan aşağı matematik ve fizik aletlerle dolu 2000 ayak uzunluğunda bir galeri bulunan bilgiler sarayı oldu. Öğleden sonra kentin aşağı yukarı binde birini gezdiler ve yeniden kralın yanına döndüler. Candide hükümdarla uşağı Kakambo'nun ve birçok bayanın arasında sofraya oturdu. Hiçbir zaman bu kadar güzel yemek yememiş, hiçbir zaman hükümdarın yemekte söylediği nükteli sözlere benzeyen sözler duymamıştı. Kakambo, kralın nüktelerini Candide anlatıyordu. Bunlar çevrildikleri zaman bile aynı güzelliği koruyorlardı. Candide'i şaşırtan şeyler arasında en çok şaşırtan da buydu. Bir ay konuk evinde kaldılar. Candide, Kakambo'ya hiç durmadan, "Dostum," diyordu. "Bir kere daha söyleyeyim. Doğduğum şatonun bu ülke değerinde olmadığı doğru. Ama ne de olsa burada Mademoiselle Cunegonde yok. Şüphesiz sizin de Avrupa'da bir sevgiliniz vardır. Burada kalırsak herkesten bir farkımız olmayacak. Halbuki Eldorado çakıllarıyla yüklü yalnızca 10 koyunla bizim dünyaya dönersek, kralların hepsinden daha zengin oluruz. Artık engizitörlerden de korkumuz kalmaz ve Mademoiselle Cunegonde'u alabiliriz." Bu sözler Kakambo'nun hoşuna gitti. İnsan gezmeyi, tanıdıklarının yanında övünmeyi, yolculuklarında gördüklerini anlatmayı o kadar sever ki, bizim iki mutlu kişimizde artık daha fazla mutlu olmamaya, gitmek için hükümdardan izin istemeye karar verdiler. Kral onlara, "Budalalık ediyorsunuz," dedi. "Ülkemin abartılacak bir yanının olmadığını biliyorum. Fakat insan bir yerde şöyle bir rahat etti mi, orada kalmalı. Yabancıları burada alıkoymaya hakkım yok kuşkusuz. Bu adetlerimizde de, yasalarımızda da yeri olmayan bir zalimlik olur. Bütün insanlar özgürdür. Canınız ne zaman isterse o zaman gidin ama çıkış çok güçtür. Kayalardan oluşan kemerlerin altından geçerek mucize kabrinden açtığınız o korkunç dereden yukarı çıkmak olanaksızdır. Ülkemi çevreleyen dağların 10.000 ayak yüksekliği vardır. Duvar gibi diktirler. Her birinin genişliği de 10 fersahtan fazladır. Buralardan aşağı ancak uçurumlardan inilir. Ama madem ki gitmek istiyorsunuz, sizi rahat götürsün diye mühendislerime bir makine yapmalarını emredeceğim. Sizi dağların arkasına ulaştırdıktan sonra hiç kimse sizinle gelemez. Çünkü milletim dağların çevresinden çıkmamaya ant içmiştir. Antlarını bozmayacak kadar da bilgedirler. Hoşunuza giden ne varsa benden isteyin. Kakambo, efendimizden ülkenizin taşıyla toprağıyla ve biraz da yiyecekle yüklü birkaç koyun istiyoruz dedi. Kral güldü. Toprağımıza, bu sarı çamura karşı siz Avrupalıları nasıl bir istek duyduğunuzu anlamıyorum. Bununla birlikte istediğiniz kadar götürebilirsiniz. Hakkınız da hayırlı olsun dedi. Kral mühendislerine bu iki garip insanı ülkeden dışarı çıkarmak için bir makine yapmalarını emretti. En iyi 3000 fizikçi bu iş için çalıştı. Makine 15 gün içinde bitti ve ülkenin parasıyla 20 milyon sterline mal oldu. Candide ile Kakambo'yu makinenin üzerine oturttular. Makine de dağları aştıktan sonra binsinler diye eğerlenmiş 2 iri kırmızı koyun, erzak yüklü 20 koyun, memleketin en nadide ürünlerinden armağanlar yüklü 30 koyun ve nihayet altın, değerli taş ve elmas yüklü 50 koyun vardı. Kral iki kafadarı sevgiyle kucakladı. Yolcuların yola çıkmaları ve koyunlarla birlikte dağların tepelerine doğru ustalıkla yükselmeleri çok güzel bir görüntüydü. Mühendisler onları esenliğe çıkardıktan sonra izin istediler. Bundan sonra da Candide'in koyunlarını götürüp Mademoiselle Cunegonde'a armağan etmekten başka bir isteği, amacı kalmadı. Mademoiselle Cunegonde'u elde etmek için Buenos Aires valisine verecek kadar paramız var. Chayenne'e doğru yola koyulalım, vapura binelim, hangi ülkeyi satın alabileceğimizi sonra düşünürüz dedi. 19. Bölüm. Surinam'da başlarına neler geldi? Candide Martin'le nasıl tanıştı? Bizim yolcuların ilk günü oldukça güzel geçti. Asya, Avrupa ve Afrika'nın bir araya getiremeyeceği kadar büyük bir servet sahibi oldukları düşüncesi onları cesaretlendiriyordu. Heyecana kapılan Candide, ağaçların üstüne Cunegonde'un adını yazdı. İkinci gün koyunlardan ikisi basaklıklara saplandı ve sırtlarındaki yüklerle orada kaldı. Birkaç gün sonra iki koyun daha yorgunluktan öldü. Daha sonra bir çölde 7-8 koyun açlıktan öldü. Birkaç gün sonra koyunlardan birçoğu uçuruma yuvarlandı. Sonunda 100 günlük bir yürüyüşten sonra ellerinde yalnızca iki koyun kaldı. Candide, Kakambo'ya, "Dostum," dedi, "şu dünya nimetleri bakın ne kadar geçici şeyler. Mademoiselle Cunegonde'a kavuşmanın mutluluğu, bunun nimeti kadar dayanıklı hiçbir şey yok bu dünyada." Kakambo, "Doğrusu öyle," dedi. "Bununla birlikte elimizde İspanyol kralının bile hiçbir zaman sahip olamayacağı kadar büyük bir servetle iki koyun daha var. Uzaklarda da Hollandalılara ait olduğunu sandığım bir kent görüyorum. Galiba Surinam olacak. Acılarımız sona eriyor. Mutluluğumuz da yeniden başlıyor." Kente yaklaşınca sırtındaki tek giysi ancak yarısı kalmış mavi bezden bir don olan yere serili bir zenci gördüler. Zavallının sol bacağıyla sağ eli yoktu. Candide ona Hollanda diliyle "Hey Allah'ım," dedi. "Bu feci durumda burada ne yapıyorsun?" Zenci, "Efendim olan ünlü tüccar Van der Döndür'ü bekliyorum," diye yanıt verdi. Candide, "Seni bu hale sokan efendin Van der Döndür mü?" diye sordu. Zenci, "Evet efendim. Buranın adeti böyle. Elbise olarak bize yılda iki kez bezden bir don verirler. Şeker fabrikasında çalışırken parmağımızı değirmen taşına kaptırırsak elimizi keserler. Kaçmak istersek bacağımızı keserler. Ben bu iki felakete de uğradım. İşte siz Avrupa'da bu sayede şeker yiyorsunuz. Bununla birlikte anam beni Guyana kıyılarında 10 patagon akçesine satarken bana, sevgili oğlum," demişti, "tanrılarımızı kutsa, onlara her zaman tap. Onlar da seni mutlu yaşatırlar. Beyaz efendilerimizin esiri olmak şerefini kazanıyorsun. Bunu yapmakla da ananın, babanın mutluluğunu sağlıyorsun. Onların mutluluğunu sağlayıp sağlamadığını bilmem ama onlar benim mutluluğumu sağlamadılar. Köpekler, maymunlar ve papağanlar bizden bin kat iyidirler. Beni Hristiyan yapan Hollandalı din adamları her pazar günü ayinde beyaz, siyah, hepimizin Adem babamızın çocukları olduğumuzu söylüyorlar. Ben soy ağacı uzmanı değilim ama eğer bu vaizler doğru söylüyorlarsa hepimiz amca çocuklarıyız. Şimdi siz söyleyin, insan akrabasına bundan daha feci bir davranışta bulunabilir mi?" Candide, "Ey Pangloss," diye bağırdı, "sen böylesine bir facianın olabileceğini hiç düşünmemiştin. Artık olan oldu. Sonunda senin iyimserliğinden vazgeçmem gerekecek." Kakambo, "İyimserlik de neymiş?" diye sordu. Candide, "Heyhat," dedi, "İyimserlik, insanın kötü bir durumdayken her şeyin iyi olduğunu ileri sürmek çılgınlığına tutulmasıdır." Sonra zenciye bakarak gözyaşları döktü ve ağlayarak Surinam'a girdi. İlk sordukları şey limanda Buenos Aires'e gidecek bir geminin bulunup bulunmadığı oldu. Başvurdukları adam İspanyol bir kaptandı. Herif onlarla esaslı bir pazarlık yapmak istiyordu. Bir meyhanede buluşmak üzere ayrıldılar. Candide ile Sadık Kakambo iki koyunla birlikte kaptanı orada beklemeye gittiler. İçini dökmekten zevk alan Candide başlarından geçen şeyleri İspanyol'a anlattı. Ona Mademoiselle Cunegonde'u kaçırmak istediğini de söyledi. Kaptan, "Sizi Buenos Aires'e götürmekten çekinirim," dedi. "Beni de asarlar, sizi de. Güzel Cunegonde valinin gözdesidir." Candide yıldırımla vurulmuşa döndü. Uzun uzun ağladı. Nihayet Kakambo'yu bir kenara çekti. "Bana bak azizim," dedi. "Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Senin de benim de ceplerimizde 5-6 milyonluk elmas var. Sen benden daha beceriklisin. Buenos Aires'e git, Mademoiselle Cunegonde'u al, getir. Vali güçlük çıkarırsa kendisine 1 milyon ver, razı olmazsa 2 milyon ver. Engizitörü sen öldürmediğin için senden çekinmezler. Ben de bir başka gemi hazırlatırım, gider seni Venedik'te beklerim. Orası Bulgarlardan, Araplardan, Yahudilerden ve Engizitörlerden korkulmayan özgür bir ülkedir." Kakambo bu akıllıca kararı alkışladı. Samimi bir dost haline gelen iyi bir efendiden ayrılmak gücüne gidiyordu ama ona yararlı olmanın zevki ondan ayrılmanın acısına üstün geldi. Gözyaşı dökerek kucaklaştılar. Candide ona yaşlı kadın unutmamasını sağlık verdi. Aynı gün Kakambo yola çıktı. Şu Kakambo ne iyi bir adamdı. Candide bir süre daha Surinam'da kaldı. Başka bir kaptanın kendisini ve iki koyununu İtalya'ya götürmesini bekledi. Uşaklar tuttu, uzun bir yolculuk için gereken şeyleri satın aldı. Sonunda büyük bir geminin sahibi olan Bay Van der Dendur gelip onu buldu. Kandit, beni, adamlarımı, eşyamı ve şu iki koyunumu doğrudan doğruya Venedik'e götürmek için ne istiyorsun diye sordu. Kaptan 10.000 kuruşa razı oldu. Kandit hiç duraksamadı. Uyanık Van der Dendur kendi kendine, "Oo," dedi. Şu yabancı bir çırpıda 10.000 kuruş veriyor. Çok zengin olmalı. Biraz sonra geri dönerek 20.000 kuruştan aşağı yola çıkamayacağını söyledi. Kandit, peki 20.000 olsun dedi. Veriyorum. Tacir alçak sesle, vay canına, bu adam 10.000'i nasıl veriyorsa 20.000 de öyle rahat veriyor dedi. Ve Venedik'e 30.000 kuruştan aşağı götüremeyeceğini söyledi. Kandit, peki 30.000 olsun dedi. Hollandalı tacir kendi kendine, "Oo," dedi, 30.000 kuruş da bu adama vız geliyor. Kesinlikle bu iki koyun büyük bir servet yüklü. Fazla ısrar etmeyelim. Önce 30.000 kuruş alalım, sonra gereğine bakarız. Kandit en küçüğü kaptanın istediği paradan daha değerli olan iki küçük elmas sattı. Kaptanın parasını peşin verdi. İki koyun gemiye bindirildi. Kandit limanda bulunan gemiye gitmek için bir kayığa bindi. Kaptan da fırsattan yararlandı. Yelkenleri şişirdi ve demir aldı. Rüzgar da işleri kolaylaştırdı. Çılgına dönen Kandit çok geçmeden gemiyi gözden kaybetti. Heyhat, işte eski dünyaya layık bir dolap diye bağırdı. Acı içinde kıvranarak kıyıya döndü. Ne de olsa 20 hükümdar zengin edebilecek bir servet kaybetmişti. Hollandalı yargıcın evine gitti. Biraz heyecanlanmış olduğu için kapıyı hızla çaldı. İçeri girdi, başına gelenleri anlattı ve gereğinden biraz fazla bağırdı. Yargıç çıkardığı gürültüden dolayı Kandit'e 10.000 kuruş ödetmekte işe başladı. Sonra onu sabırla dinledi. Tacir döner dönmez işi araştıracağına söz verdi. Danışma ücreti olarak 10.000 kuruş daha aldı. Bu olup bitenler Kandit'i büsbütün umutsuzluğa düşürdü. Gerçekte bundan 1.000 kere daha acı felaketlerle karşılaşmıştı ama yargıcın ve parasını çalan kaptanın soğukkanlılıkları onu zıvanadan çıkardı. Derin bir kedere düşürdü. İnsanların kötülüğü bütün çirkinliğiyle kafasında canlanıyor, aklına yalnızca kötü şeyler geliyordu. Sonunda bir Fransız gemisi Bordo'ya hareket etmek üzere olduğundan, Kandit'in de gemiye bindirecek elmas yüklü koyunları olmadığından, gemide tam fiyatlı bir kamera kiraladı ve eyaletin en mutsuz ve durumundan en çok nefret eden adamı olması koşuluyla, kendisiyle birlikte yolculuk etmek isteyen namuslu bir insana yol ve yiyecek masraflarından başka 2.000 kuruşta vereceğini kentte ilan etti. Bir donanmanın alamayacağı kadar istekli kişi çıktı. Kandit, en gösterişliler arasından birini seçmek istediğinden, hepsi tercihe layık olduklarını iddia eden ve sözü sohbeti yerinde 20 kişi ayırdı. Onları bulunduğu konuk evine çağırdı. Kendisine en çok acınacak halde görüneni ve haklı olarak halinden en çok şikayet edeni seçeceğini, diğerlerine de bir miktar para ödeyeceğini söz vererek herkesin başından geçenleri olduğu gibi anlatmasını şart koşup hepsine yemek yedirdi. Toplantı sabahın 4'üne kadar sürdü. Kandit bu maceraları dinlerken Buenos Aires yolunda yaşlı kadının söylediklerini ve gemide başına büyük felaketler gelmemiş kimsenin bulunmadığına dair girdiği bahsi hatırlıyordu. Kendisine anlatılan her macerada Pangloss'u düşünüyordu. Şu Pangloss diyordu. Kuramını kanıtlamakta hayli güçlük çekerdi. Burada olmasını isterdim. Her şey olabileceği kadar iyi ise bu kesinlikle yalnızca Eldorado'da böyledir. Dünyanın geri kalan yerlerinde değil. Sonunda Amsterdam kitapçıları için 10 yıl çalışmış zavallı bir bilginde karar kıldı. Anlattıklarını dinleyince dünyada bunun kadar iğrenç bir meslek bulunmadı sonucuna vardı. Zaten iyi bir adam olan bu bilgini karısı soyup soğana çevirmiş, oğlu dövmüş ve bir Portekizli'ye kaçan kızı da yüzüstü bırakmıştı. Şimdi ise ekmek parasını çıkarabildiği küçük bir işte elinden almışlardı. Surinam'daki papazlar da Sokinian diye kendisini hiç rahat bırakmıyorlardı. Doğrusunu isterseniz ötekiler de en az onun kadar talihsizdiler ama Kandit, bilginin kendisini yolda avutacağını umuyordu. Seçilenin rakibi olan diğer adaylar, Kandit'in kendilerine büyük bir haksızlık ettiğine inanıyorlardı. Ama Kandit, her birine yüzer kuruş vererek hepsinin gönlünü hoş etti. 20. Bölüm. Kandit ile Martin'in denizde başına gelenler. Böylece Martin adındaki yaşlı bilgin, Kandit ile birlikte Bordo'ya gitmek üzere gemiye bindi. İkisi de çok görmüş, çok geçirmiş kişilerdi. Gemi, Ümit Burnu'ndan geçerek Surinam'dan Japonya'ya bile gitse, her ikisinin de bütün yol boyunca maddi ve manevi acılar üzerine konuşacak şeyleri vardı. Yine de Kandit'in Martin'e büyük bir üstünlüğü varsa, o da Mademoiselle Cunegonde'u görmekten hiç umudunu kesmemesiydi. Martin'in ise hiçbir umudu yoktu. Ayrıca Candide'in altınları, elmasları vardı. Dünyanın en büyük servetleriyle yüklü 100 kırmızı koyun kaybetmiş olmasına, Hollandalı kaptanın düzenbazlığı içine dert olmakla devam etmesine rağmen, cebinde kalanları düşündükçe, hele yemekten sonra Kinogond'dan söz açtıkça Pangloss'un iyimserliğine aklı yatar gibi oluyordu. Bilgine, ''Ya siz Bay Martin?'' dedi. ''Bütün bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Maddi manevi kötülük üzerindeki düşünceniz nedir?'' Martin, ''Efendim?'' diye yanıtladı. ''Papazlarım beni Sokinyen olmakla suçladılar ama gerçekte ben Mani dinindenim.'' Candide, ''Benimle alay ediyorsunuz. Dünyada artık Mani dininden kimse kalmadı.'' dedi. Martin, ''Ben varım.'' dedi. ''Ne yapacağımı bilmiyorum ama başka türlü de düşünemiyorum.'' Candide, ''Öyleyse sizin içinizde şeytan var.'' dedi. Martin, ''Şeytan bu dünyanın işlerine o kadar çok karışıyor ki her yerde bulunduğu gibi benim vücudumda da bulunabilir.'' diye karşılık verdi. ''Ama itiraf ederim ki şu yer küreye, daha doğrusu yer küreciye göz attığım zaman Allah'ın ona kötülük eden bir varlığın eline bıraktığını düşünüyorum. Tabii Eldorado her zaman bu genellemenin dışında kalıyor. Yanı başındaki kentin yok olmasını istemeyen bir aile hemen hemen hiç görmedim. Her yerde zayıflar önlerinde süründükleri güçlülerden nefret ederler. Güçlüler de onlara yünü ve eti satılık sürüler gibi davranırlar. Daha namuslu bir iş olanakları bulunmadığı için talim görmüş 1 milyon katil, ekmeğini kazanmak amacıyla Avrupa'nın bir ucundan öbür ucuna giderek düzenli bir biçimde adam öldürür, haydutluk eder. Barış içinde yaşar gibi görünen sanatların geliştiği kentlerdeki insanlar, kuşatılmış bir şehrin uğradığı felaketten duyulan acıdan çok haset, gâile ve kuşku içinde kıvranırlar. Gizli acılar genel felaketlerden daha acıdır. Sözün kısası, o kadar çok şey gördüm ve o kadar çok çektim ki Mani dininden oldum. Candide, bütün bunlara karşın şu dünyanın iyi yanları da var dedi. Martin, olabilir ama ben bilmiyorum diye yanıtladı. Bu tartışmanın ortasında bir top sesi duyuldu. Gürültü gittikçe arttı. Herkes dürbününü aldı. Aşağı yukarı 3 mil uzakta 2 geminin savaşa tutuştuğu görüldü. Rüzgar bu gemilerin ikisini de Fransız gemisine o kadar yaklaştırdı ki gemidekiler savaşı güzel de seyretmek zevkine erdiler. Sonunda gemilerden biri ötekine öyle derinden ve öyle isabetli bir darbe vurdu ki ona denizin dibini boylattı. Candide ile Martin batan geminin güvertesinde 100 kadar insan gördüler. Hepsi ellerini gökyüzüne doğru kaldırıyor, korkunç sesler çıkarıyorlardı. Bir anda her şey denize gömüldü. Martin, işte dedi, gördünüz ya, insanlar birbirlerine nasıl davranıyorlar? Candide, bu işte şeytanın parmağı olduğu kesin dedi. Bunları söylerken geminin yanında ne olduğu belli olmayan açık kırmızı bir şeyin yüzdüğünü gördü. Bunun ne olduğunu anlamak için denize bir filika indirdiler. Bu Candide'in koyunlarından biriydi. Candide'in koyununu bulmaktan duyduğu keyif, hepsi Eldorado'nun büyük elmaslarıyla yüklü 100 koyununu kaybettiği zaman duyduğu acıdan daha büyüktü. Fransız kaptan çok geçmeden, su yüzünde kalan geminin bir İspanyol'un, batan geminin ise bir Hollandalı korsanın olduğunu anladı. Candide'i soyup soğana çeviren işte bu korsandı. Alçak herifin çalmış olduğu büyük servet, kendisiyle birlikte batmış ve bir tek koyun kurtulmuştu. Candide Martin'e, görüyorsunuz ya dedi, suç her zaman cezasız kalmıyor. Şu alçak Hollandalı gemici layık olduğu cezayı buldu. Martin, evet ama dedi, gemisini aldığı yolcuların ölmesi mi gerekiyordu? Tanrı o dolandırıcıyı cezalandırdı ama ötekileri de şeytan boğdu. Fransız gemisiyle İspanyol gemisi her şeye karşın yollarına devam ettiler. Candide de Martin'le konuşmayı sürdürdü. 15 gün boyuna tartıştılar, 15. günün sonunda da ilk günkünden fazla anlaşabilmiş değillerdi. Fakat ne de olsa konuşuyorlar, düşüncelerini birbirlerine söylüyorlar, avunuyorlardı. Candide koyununu okşuyor, madem ki seni buldum diyordu, elbette Kinogond'u da bulurum. 21. Bölüm. Candide ile Martin, düşüne konuşa Fransa kıyılarına yaklaşıyorlar. Sonunda Fransa kıyıları göründü.